Ayrım 3, sayfa 17. Neden sonra yorgunluğum etkisini gösterdi? Zihnim karmakarışık, düşüncelerimi şekillendiren endişeler arasında birden sızıp kalmıştım. Alnıma konan etli iki dudağın sıcak öpüşüyle gözlerimi açtım. Yatağın kenarına oturan Derya beni öperek uyandırmıştı. Yüzüme bakan mavi gözlerinde şefkat ve ihtimam sezinliyordum. Gözlerinin içi gülümsüyordu. ''Rahat uyuyabildin mi?'' diye fısıldamıştı. ''Uyudum, uyudum. Merak etme, iyiyim.'' dedim. ''Hadi öyleyse kalk, tıraşını ol, duşunu al ve giyin. Geç kalıyoruz. Sen banyodayken ben de kahvaltımızı hazırlarım.'' Derya mutfağa doğru yürürken ben de üzerimden yorganı atıp kalkmaya davrandım. Ama o lanet bitkinlik yine yakama yapışmıştı. Daha ayağa kalkar kalkmaz dizlerimin titrediğini hissettim. Aşırı halsiz ve yorgundum. Hemen aklıma dün gece yatakta Derya'nın doktora gitmem için yaptığı ısrarı hatırladım. Bir doktora gitmeye hiç niyetim yoktu. Şayet sevgilim bu bitkin halimi görürse büsbütün ısrara kalkışacaktı. Belki ılık bir duş iyi gelir diye önce banyoya geçtim. Her sabah önce muntazam antıraş olduğum için elim yüzüme süreceğim köpüğe gitti. Dikkat ettim, parmaklarım titriyordu. Jileti güçlükle kullandım. Ne oluyordu bana, anlamıyordum bir türlü. Yoksa gerçekten bir hastalığa mı kapılmıştım? Mahiyetini pek kestiremediğim bir ruh hastalığı. Belki de olası bir çılgınlığın ilk etabı. İçimi bir titreme aldı. Akıl hastalığının ırsi olduğunu işitmiştim. Duşun altına girerken ailemde böyle birinin olup olmadığını düşündüm bir an. Ama bildiğim kadarıyla ne ana tarafımda ne de babamın soyunda hiç akıl hastası yoktu. Neyse, ılık su iyi gelmişti biraz. Suyun altında normal süreden biraz fazla kaldım. Bu arada Derya banyonun kapısına gelmiş, acele etmemi hatırlatmıştı bir kere daha. Mutfağa gittiğimde sırtımda hala bornozum vardı. Derya sitemkar bir şekilde yüzüme baktı. ''Hayatım, biliyorsun.'' dedi. ''Bu sabah onda Akyapı firmasının sahibiyle randevum var. Gecikiyorum. Lütfen biraz acele et.'' Derya aynı zamanda sahibi olduğum inşaat şirketinin mimarıydı da. Bir sene evvel aldığım büyük bir sitenin inşaatı içinde tanışmıştım onunla. Ortağım Behzat'ın tanıdığıydı. Ama kısa bir süre sonra iş ilişkimiz aşka dönüşmüştü. Son 6 aydan beri de birlikte yaşıyorduk. Daha doğrusu en az haftanın 3-4 günü beraber oluyorduk. ''Sen önce çık.'' dedim yorgun bir edayla. ''Randevuna gecikmeni istemem.'' Sessizce yüzüme baktı. Nefis gözlerinde hüzünlü bir merak şekillenmişti. ''İyi değilsin, değil mi?'' diye mırıldandı. Üzülmesini istemiyordum. İnkara kalkıştım. ''İyiyim, merak etme.'' dedim. ''Ama senin yolun uzak. Öğleden sonra bizim ofiste buluşuruz.'' O çoktan hazırdı zaten. Çay fincanını masanın üzerine bırakırken ''Unutma.'' diye söylendi. ''Bugün doktordan randevu işini ayarlayacağım, tamam mı?'' Başımı salladım. Şimdi tartışacak halim yoktu. Çantasını kapıp yanıma yaklaştı. Yanağıma bir öpücük kondururken her zamanki telaşlı haliyle mırıldandı. Öğleden sonra görüşürüz sevgilim. Arabana dikkatli sür, sürat yapma sakın diye de tembihte bulundu. Merak etme dedim. Derya dairemden çıkınca içimi bir boşluk kapladı. Artık korkmam için sebep kalmamıştı. Her doğan gün ile beraber ruhumu kaplayan o kasvet ve korkudan arınıyordum. Asıl düşmanım gecenin karanlığıydı. Nasıl olsa gündüz vakti kabus görmüyor, kendimi de sevgilimi de emniyette hissediyordum. Bornozla mutfaktaki masanın önündeki sandalyelerden birine çöktüm adeta. Bu berbat durumum acaba daha ne kadar sürecekti? İtiraf etmeliyim ki ben de durumumdan endişelenmeye başlamıştım çoktan. Gerçekten hasta mıydım? Gördüklerim birer kabus, nöbet ya da tıbbi tabirle birer halüsinasyon muydu? Normal olmadığım bir vakıaydı. Sağlıklı bir insan aylardır aynı şeyi beyninde şekillendiremezdi. Kabusu gece 3 sularında görmüştüm. Saat şimdi sabahın 9'uydu ve ben daha sonra deliksiz uyumama rağmen yorgunluğumu üstümden atamamıştım. Endişelenmekte haklıydım. Gördüğüm kabuslar daha sonra bende hatırı sayılır fiziksel bir çöküş yaratıyordu. Artık tecrübeyle öğrenmiştim. Bu yorgunluk devresi yarın sabaha kadar sürecekti. Evimden çıktığımda saat 11'e geliyordu. O gün Ateşehir civarındaki yeni inşaat sahamıza gitmek zorundaydım. Ama o gücü kendimde bulamadım. Kapalı garajdan BMW'mi çıkarıp ağır ağır Mecidiyeköy'deki büroma doğru sürdüm arabamı. Derya'nın uyarısına uymuş, mümkün olduğunca hız yapmaktan kaçınmıştım. Büroya girdiğimde daha koridordan odama ilerlerken ortağım Behzat'la karşılaştım. Şaşırarak bana baktı. "Yahu sen bu sabah Ataşehir'e gitmeyecek miydin?" diye sordu. Sinirli bir şekilde homurdandım. "Evet ama gitmedim." "Neden? Ne oldu?" "Pek iyi değilim," dedim. Bunca zamandır saatimden hiç şikayetim olmadığını gayet iyi bilen Behzat yadırgayarak beni süzdü. "Nen var?" "Yok bir şey." İfademdeki tenakuzu hemen sezinleyen ortağım şaşkın şaşkın beni süzmeye devam etti. "Anlatsana yahu, ne oldu?" "Varma üstüme, biraz keyifsizim işte." Behzat'ı bilirdim. Bir şeye kafası takıldı mı öğreninceye kadar üstelerdi. "Soğuk algınlığı filan mı?" "Havalar şu sıra çok sakat. Hiç ihmale gelmiyor." "Öyle," dedim. "Keşke evde istirahat etseydin." "Baksana, yüzüm bembeyaz. Sen gerçekten hastasın yahu. Seni hiç böyle görmemiştim." Ortağımın söyledikleri beni büsbütün tedirgin etmişti. Demek halim bu kadar belli oluyordu. Uykuda görülen bir rüyanın insanın dış görünüşünde bu denli rahatsızlık belirtileri yaratacağına ihtimal vermemiştim. Odama doğru yürürken ona karşılık vermemiştim. Ama gerçek bir dost olan ortağım da peşimden odama geldi. "Nerede üşüttün böyle yahu?" diye sorgulamaya devam ediyordu beni. Teknik üniversiteden beri mektep arkadaşım ve şimdi de ortağım olan Behzat'a kabuslarımdan hiç bahsetmemiştim. Gerçeği ondan saklamanın hiçbir anlamı yoktu. Hem gerçekten bir ruh hastalığına yakalanmak üzereysem veya yakalandıysam bunu bilmek onun da hakkıydı. Yine de kısa bir tereddüt geçirdim. Durumu nasıl açıklayacağımı kestiremedim. Bendeki durgunluğu o da sezinlemişti. Soğuk algınlığının dışında bir şey olduğunu fark etmiş gibi yüzüme bakıyordu. "Yahu Murat," dedi, "sende bir gariplik var." "Ne garipliği?" diye sordum. "Ne bileyim, hiç de üşütmüş birine benzemiyorsun. Bu soğuk algınlığı ya da grip filan gibi bir şey değil. Ne oldu yahu? Yoksa başka bir derdin mi var?" Daha fazla durumumu saklamanın anlamı yoktu. "Otur şöyle karşıma," dedim. Tatsız bir açıklama yapacağımı anlamış gibi huzursuz bir şekilde masanın önündeki deri koltuğa çöktü. Başıma gelenleri ilk defa Derya'nın dışında birine anlatacaktım. Bunun hiç de hoş olmadığının farkındaydım ama Behzat güvendiğim biriydi ve en azından hastalığım hakkında, şayet bir hastaysam, bazı şeyleri bilmesi onun da hakkıydı. "Doğru, grip filan değilim," diye söze girdim. Yüzündeki ifade daha da değişti. Hayretle bana bakmaya başladı. "Nen var öyleyse?" İçimi çektim. Derin bir nefes aldım. Sonra 6 aydır çektiğim sıkıntıyı biraz üstü kapalı olarak ortağıma anlatmaya başladım. Kabuslarımı bütün netliğiyle anlatmam şart değildi tabii. Ne de olsa Behzat bir ruh doktoru değildi. Ayrıca Derya ile olan ilişkimi ve evlilik planlarımızı bildiği için rüyalarıma biraz sansür getirmeyi daha uygun bulmuştum. Neden böyle yaptığımı bilmiyordum. Belki de biraz utanmıştım. Kabuslarımı oldukça gerçeğine yakın bir şekilde naklettim. Ama Derya'nın çırılçıplak bir masanın üstünde yattığını söylemedim. Kabuslarımın erotik boyutu belki onda başka çağrışımlar yaratabilirdi. Beni dinleyince "Allah Allah," diye homurdandı. "Bu ne biçim rüya yahu?" dedi. "Ben de bilmiyorum." Niye kafanı takıyorsun? Alt tarafı rüya işte. Hepimiz böyle abuk subuk şeyler görürüz. Gerçek değil ya, niye bu kadar etkilendin anlamıyorum. Takma kafanı." "Ama aynı rüyayı çok sık görür oldum." "Ne olacak yani? İlk seferinde etkilenmemişsen beynine nakşolunmuştur bir defa. Ondan sonra da sık sık tekrarlanmış. Bazen bana da olur. Aynı rüyayı görürüm. Meseleyi bu kadar büyütecek ne var?" Bezgin bir şekilde homurdandım. "Derya bir psikiyatriste görünmemi istiyor." "Daha da neler? Saçmalama. Bir iki rüya gördün diye doktora koşmanın anlamı mı var yahu? Onlar para tuzağı. Doktorun eline düşersen sağlam gitsen hasta çıkarsın." Zaten ben de gitmek istemiyorum dedim. Boş ver ama şunu da kabul et ki ikimiz de çok yorulduk. Hele şu son proje seni fazlasıyla üzdü. Çok emek verdin. Senin yerinde olsam hemen işi gücü bırakır, bir hafta 10 gün esaslı bir tatile çıkardım. Boş ver her şeyi. İyice bir dinlen. Derya'yı da al, deniz kenarında 5 yıldızlı bir otele git. Kafanı dinle. Bak ne rüya kalır ne kabus. İmkansız diye mırıldandım. Şu an hiçbir yere adım atamam. İşlerin durumu malum. Şantiyede olmam lazım. Yahu ben ne güne duruyorum? Bir hafta 10 günde ne çıkar? Şantiyeye de bakarım. Olmaz dedim. Saçmalıyorsun ama. Saatin her şeyden daha önemli. Sen bu rüya işini kafana takma, fazla takmışsın. Eminim ki aşırı yorgunluktandır. Çok stresli günler geçirdik. Git dinlen. Bak göreceksin, turp gibi sağlam dönersin. Bir an düşündüm. Hani Behzat haklı da olabilirdi gerçekten de. Çok yorucu bir sezon geçirmiştik ve ziyadesiyle yorulmuştum. Ama gördüğüm kabuslarla yorgunluğum arasında bir bağ kuramıyordum. Olabilir miydi acaba? Kararsız kaldığımı görünce üsteledi. Dediğimi yap, al Derya'yı git. Sana iyi gelecektir. İsteksizce homurdandım. Yahu kış mevsimindeyiz. Şimdi Akdeniz sahillerine gitmenin ne anlamı var? Ne yapacağım oralarda? Öyleyse al sevgilini Fransa'ya veya İtalya'ya git. Bir Paris yolculuğu kötü mü olur? Bilmem dedim. Tatil fikri hiç aklıma gelmemişti. Gelmez tabii. Çalışmaktan başka ne halt ediyoruz ki? İkimiz de yıllardır şöyle doğru düzgün bir tatil yapamadık. Sen doktora filan kulak asma. Asıl sorunum biraz dinlenmek. Behzat sanki sıkıntıma gerekli teşhisi koymuş gibi oturduğu koltuktan kalktı. Rahatlamış bir şekilde kapıya yürüdü. Kapıyı açıp odasına doğru giderken de söyleniyordu. Tavsiyemi dinle. Bu meselenin tek çözümü biraz istirahat. Çok yorgunsun. Acaba öyle miydi? Kabuslarımın asıl nedeni yorgunluğum muydu? Nedense içimde bir kuşku vardı. Derya'nın büroya dönüşü 2:30'u bulmuştu. Onu karşımda görür görmez neşem yerine gelmiş, sabahtan beri süre gelen durgunluğumdan sıyrılmıştım adeta. Hayatımda ne kadar önemli bir yeri olduğunu sanki bir kere daha anlamıştım. Neşemin, hayata bağlılığımın kaynağıydı. Gelip masamın karşısındaki koltuğa oturunca gözlerim ışıldamıştı. Ne haber, işi bağladın mı diye sordum. Mağrur ve kendinden emin haliyle gülümsedi. Tabii, kaçar mı benden? Firma bütün şartlarımı kabul etti. Onun adına sevinmiştim. Bu işten yüklü bir ücret alacağını biliyordum. Sevincine ortak oldum. Senin adına çok sevindim dedim. Ama o meseleyi kapatarak yüzüme bakmıştı merakla. Sen nasılsın? Sabahtan beri telefonla arama fırsatım olmadı. İyi misin? İyiyim, iyiyim dedim. Şimdi o tanıdığım doktora telefon edip randevu alacağım. Dur, acele etme. Önce beni bir dinle. Sevgilimin hemen kaşları çatılmıştı. Ne var, yoksa yine beni atlatmaya mı kalkışacaksın? Bu sefer lamı cimi yok, doktora gideceğiz. Hayatım, önce konuşmama bir izin versene. O harika mavi gözlerinde hemen hiddet emareleri belirmişti. Yine atlatmaya çalışacaksın değil mi? İçimden Allah'ım ne güzel bir kadın diye geçiriyordum. Galiba hayattaki en büyük şansım onu bulmak olmuştu. Daha bir sene evvel Behzat onu yetenekli bir mimar diye bizim büroya getirdiği gün beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Bir kadında mevcut olması istenen her türlü vasıf ve yeteneğe sahipti. Hani güzellik enfüzidir. Her insanın beynisine göre farklılık arz eder derler ya. Fakat kuşkusuz bunun bir de objektif, herkesce kabulü gereken yanları vardır. Kimse onun güzelliğine bigane kalamazdı. Vücut hatları tek kelime ile şaheserdi. Uzun boyu, ince bir bedeni ve insanın devamlı bakmak isteyeceği bir yüzü vardı. Daha ilk görüşte yüreğimi hoplatmış, mesleki yeteneği ne olursa olsun yanımızda çalışması isteğine kapılmıştı. Sanırım ilk görüşte aşık olmak bu anlama geliyordu. Derya bizimle çalışmak için bir sürü şart ileri sürmüştü. Onu Behzat getirmesine rağmen ortağımın şartlarını öğrenince itiraza kalkıştığını görmüş, kızım da teklifimizi kabul etmeyeceği kuşku ve korkusuna kapılmıştı. Onu reddetmem mümkün olamazdı. Sonunda anlaşmıştık. Daimi bizde çalışmayacaktı ama projelerimizin genel mimarı da o olacaktı. Bir an onunla ilgili hayallerimden sıyrılıp cevap verdim. Acele etme dedim. Bu sabah Behzat'la konuştum. Ona da gördüğüm kabusları anlattım. Merak etme, bütün teferruatıyla değil, bazı noktaları sansürledim. Ne gereği vardı Behzat'a anlatmanın? Ama makul bir gerekçe ileri sürdü. Benim de aklım yattı. Ayrım sonu. Sayfa 24.